Ayrım 12. Duman olan adam. May Siöver. Sayfa 169. 20. bölüm. Tats Radeberger içeri girdi. Üstünde dün geceki kıyafetler vardı. Dar bir kazak, belden lastikli ince dakron pantolon ve kauçuk tabanlı bez ayakkabı. Öldürmek üzere giyinmiş. Kapının iç kısmında durup başını eğdi. Ona eşlik eden polis memuru onu arkadan yavaşça dürttü. Martin Beck masanın diğer tarafındaki sandalyeyi işaret etti ve Alman oraya oturdu. Koyu mavi gözlerinde umut dolu ve kararsız bir bakış vardı. Alnına bandaj takmıştı ve saç diplerinde mavi bir şişlik oluşmuştu. Onun haricinde gayet iyi, güçlü ve sağlam görünüyordu. "Alf Mattson hakkında konuşacağız," dedi Martin Beck. "Nerede olduğunu bilmiyorum," dedi Radeberger anında. "Olabilir ama yine de onun hakkında konuşacağız." Şinuka kayıt cihazını çıkarmıştı. Çalışma masasının sağ tarafında duruyordu. Ve Martin Beck kolunu uzatıp kayıt düğmesine bastı. Alman hareketlerine çok dikkat ediyordu. "Alf Mattson ile ilk ne zaman tanıştın?"
"İki yıl önce."
"Nerede?"
"Burada, Budapeşte'de. If Yusak denen bir yerde, bir çeşit gençlik otelinde."
"Nasıl tanıştınız?"
"Ari Boek aracılığıyla. Ari orada çalışıyordu. Uypeş'te taşınmadan çok önceydi."
"O zaman ne olmuştu?"
"Hiç, özel bir şey olmadı. Theo ve ben Türkiye'den yeni dönmüştük. Turistler için tur düzenliyorduk. Romanya ve Bulgaristan'daki tatil beldelerinden gelenlere. İstanbul'dan dönüşte yanımızda bir miktar mal getirdik."
"O dönemde uyuşturucu kaçırmaya başlamış mıydınız zaten?"
"Azıcık. Esasen kendi kullanımımız için. Ama o kadar sık içmiyorduk. Artık hiç içmiyoruz." Kısa bir süre durup "çok da faydalı bir şey değil" diye ekledi.
"O zaman neden alıyordunuz?"
"Hatunlar için filan. Hatunlar için iyi oluyor. Şeye daha meyilli oluyorlar."
"Mattson peki? Bu çerçevede onun yeri neresi?"
"Ona içer misin?" diye sorduk. O da pek ilgilenmedi. Daha çok içki içiyordu.
Bir süre düşündü, sonra salak gibi ekledi.
"O da iyi bir şey değil zaten."
"O dönemde Mattson'a uyuşturucu sattınız mı?"
"Hayır ama biraz aldı. Elimizde pek yoktu. İstanbul'dan bunu almanın ne kadar kolay olduğunu duyunca ilgilendi."
"O dönemde sizler zaten büyük ölçekte kaçakçılık işine girmeyi düşünmüş müydünüz?"
"Aramızda konuşmuştuk. Asıl zorluk satınca iyi para getiren ülkelere sokmaktı."
"Nereye mesela?"
"İskandinavya, Hollanda, o dönemde Almanya. Orada gümrük ve polis sürekli alarm halinde. Özellikle de Türkiye gibi ülkelerden geldiğinizi biliyorlarsa. Ya da Kuzey Afrika ve İspanya'dan mesela."
"Mattson size aracı olmayı mı teklif etti?"
"Evet, Doğu Avrupa'dan İsveç'e seyahat ettiğinizde gümrüktekilerin bavulunuzla hiç ilgilenmediğini söyledi. Hele hele uçakla gelmişseniz. Malı Türkiye'den çıkarıp buraya sokmak da bizim için hiç zor değildi örneğin. Ne de olsa tur rehberiyiz. Ama biz daha ileriye götüremezdik. Risk çok büyüktü. Uyuşturucuyu burada da satamazsın. Yakalanırsın, zaten değmez."
Bir an düşündü.
"Yakalanmak istemiyorduk," dedi.
"Anladım. O zaman Mattson ile bir anlaşma mı yaptınız?"
"Evet, iyi bir fikir geldi aklına. Theo ve bana uyan farklı yerlerde buluşacaktık. Biz ona haber verdik, sonra da onun çalıştığı dergi için oraya gittik. İyi bir paravandı, masum görünüyordu."
"Size nasıl para ödedi?"
"Dolar olarak nakit, güzel plandı ve o yaz teşkilatımızı kurduk. Başka aracılara ulaştık, Prag'da tanıştığımız bir Hollandalı ve..."
"O kısım Şiluka'nın şubesinin işiydi Martin Beck. Mattson ve siz ondan sonra nerede buluştunuz?" diye sordu.
"Romanya'da, Köstence'de 3 hafta sonraydı. Her şey tereyağından kıl çeker gibi oldu."
"Bayan Boek de işin içinde miydi o zaman?"
"Ari mi? Hayır. Ne işe yarayacaktı ki?"
"Ama ne yaptığınızdan haberi vardı."
"Evet, kısmen işte."
"Mattson ile toplamda kaç defa buluştunuz?"
10, belki 15. İşler tıkır tıkırdı. Ne kadar istersek kuruşu kuruşuna ödüyordu. Herhalde kendi çok kazanıyordu."
"Ne kadar sizce?"
"Bilmiyorum ama hep çok parası vardı."
"Şimdi nerede?"
"Bilmiyorum."
"Gerçekten mi?"
"Evet, gerçekten. Mayıs ayında burada buluştuk. Ari Uypeş'te taşındıktan sonraydı. O gençlerin otelinde kaldı. O esnada bir sevkiyat gelecekti. Büyük bir pazar olduğunu söyledi. Ve 23 Temmuz'da tekrar burada buluşmaya karar verdik. Biz 21'inde buraya geldik. Perşembe günüydü. Ama Matson hiç gelmedi.
Burada Budapeşte'deydi. 22 Temmuz akşamı geldi. 23 Temmuz sabahı otelinden ayrıldı. Nerede buluşacaktınız?
Uypeşte. Ari'nin evinde.
Yani 23 Temmuz sabahı oraya gitti.
Hayır, dedim ya, hiç gelmedi. Bekledik, bekledik ama ortada yoktu. Sonra oteli aradık, orada da değildi.
Kim aradı?
Theo ve ben. Bir de Ari sırayla.
Uypeş'ten mi aradınız?
Hayır, farklı yerlerden aradık. Gelmedi işte, söylüyorum ya, oturup bekledik.
Bir başka deyişle buraya geldiğinden beri onu görmediğinizi iddia ediyorsun.
Evet.
Diyelim ki sana inandım. Matson ile buluşmadınız. Ama bu Fröbe ya da Bayan Boeck'i onunla temasa geçmekten alıkoymadı değil mi?
Hayır, temasa geçmediklerini biliyorum.
Nereden biliyorsun?
Radeberger'in yüz ifadesi çaresiz bir hal almaya başladı. Ecel terleri döküyordu. Odanın içi çok sıcaktı.
Bak dedi, ne düşündüğünü bilmiyorum ama o diğer adam, onu ortadan kaldırdığımızı düşünüyor. Ama bunu neden yapalım? Biz onun sayesinde para kazanıyorduk, hem de çok para.
Bayan Boeck'e de para veriyor muydunuz?
Tabii ki, yardım ediyordu, payını alıyordu. Çalışmak zorunda değildi.
Martin Beck adama uzun uzun baktı nihayet. Onu siz mi öldürdünüz dedi.
Hayır, defalarca söyledim. Bunu yapmış olsaydık bu kadar malla burada 3 hafta kalır mıydık?
Ses tiz ve gergin çıkmıştı. Alf Matson'u seviyor muydun?
Adamın gözlerini kaçırdı.
Lütfen, bir soru sorduğumda cevap ver dedi Martin Beck ciddiyetle.
Elbette.
Bayan Boeck sorguya çekildiğinde ne senin ne de Theo Ferrobe'nin Matson'dan hoşlandığınızı söylemiş.
İçki içince çok kaba oluyordu. Alman olduğumuz için bizi küçümsüyordu.
Keskin mavi bakışlarını Martin Beck'e çevirip ''Bu da haksızlık değil mi?'' dedi. Bir sessizlik oldu, sorguya ara verildi. Ted Radeberger bu sessizlikten hoşlanmamıştı. Kıpır kıpır oldu ve gergince parmaklarını şıklattı.
''Biz kimseyi öldürmedik'' dedi. ''Biz öyle tipler değiliz.''
''Dün gece beni öldürmeye çalıştınız.''
O farklıydı.
Adam bunu o kadar alçak bir sesle söylemişti ki ne dediği işitilemedi bile. Ne bakımdan?
Tek şansımızdı.
Ne için tek şans? İdam edilmek mi yoksa müebbet hapis yatmak mı?
Alman ona titreyerek baktı. Muhtemelen bu cezayı alırsınız zaten dedi Martin Beck dostane bir havayla.
Daha önce hapse girdin mi?
Evet, memlekette.
Evet, beni öldürmek tek şansınız derken neyi kastettin?
Anlamıyor musun? Sen elinde Matson'un pasaportuyla Uypeş'te gelince ilk başta o gelemedi ve yerine seni gönderdi sandık. Ama sen hiçbir şey demedin. Ayrıca tipin tutmuyordu. O yüzden herhalde Matson yakalandı, baklayı ağzından çıkardı sandık. Ama senin kim olduğunu bilmiyorduk. Zaten 20 gündür buradaydık ve bütün mal ortadaydı. Kurtlanmaya başlamıştık. 3 hafta sonra vizemizi uzatmak zorunda kalacaktık. Sonra sen gidince Theo arkandan takip etti ve...
Evet, devam et.
Ben de arabayı elden geçirip malı içine sakladım. Theo senin kim olduğunu öğrenemedi. Dolayısıyla Ari öğrensin diye karar verdik. Ertesi gün Theo senin peşinden kaplıcalara gitti. Oradan Ari'ye telefon etti. O da gidip dışarıda seni bekledi. Sonra Theo seni o adamla havuzda gördü. Arkasından diğer adamı takip etti ve adamın polis karakoluna girdiğini gördü. Her şey ortadaydı. O öğleden sonrası ve o akşam boyunca bekledik. Hiçbir şey olmadı. Henüz kimseye bir şey söylemedin diye düşündük. Yoksa polis kapımıza dayanırdı. Sonra Ari gecenin bir vakti çıkıp geldi.
Ne öğrenmişti?
Bilmiyorum ama bir şeydi. Sadece şöyle dedi. O adamın icabına bakın, hem de hemen. Morali bozuktu, huysuzdu. Sonra odasına girip kapıyı çat diye kapadı.
Sonra?
Ertesi gün durmadan seni izledik. Halimiz haraptı. Sen polise gitmeden evvel seni susturmak zorundaydık. Elimize bir fırsat geçmedi ve tam ümitlerimiz tükenmişken sen gece sokağa çıktın. Theo köprünün karşısından seni takip etti. Ben de diğer köprüden. Lang Hid üstünden arabayla geçtim. Sonra yer değiştirdik. Theo'nun gözü yemedi. Üstelik ben daha güçlüyüm. Bedenime hep iyi bakmışımdır.
Bir an sessiz durup sonra sanki bu bir bahaneymiş gibi düzeltti.
Senin polis olduğunu bilmiyorduk.
Martin Beck cevap vermedi.
Polis misin?
Evet polisim. Alf Matson'a geri dönelim. Bayan Boeck aracılığıyla tanıştık dedin. İkisi uzun zamandır tanışıyorlar mıydı?
Bir süredir. Ari İsveç'te bir takımdaydı, yüzüyordu ve onunla orada tanışmıştı. Sonra daha fazla yüzmesine isim verilmedi. Fakat Alf Matson buraya geldiği zaman onu araştırdı.
Matson ve Boeck yakın arkadaş mıydı?
Oldukça.
Sıklıkla yakın ilişkide olurlar mıydı?
Yatarlar mıydı mı demek istiyorsun?
Tabii. Sen de Bayan Boeck'le yatıyor musun?
Tabii, canım istediğinde. Theo'da. Ari bir nemfoman, yapacak bir şey yok. Bir keresinde üçümüz birden onunla beraber olduk, aynı odada. Ari mesele bu olduğunda her şeyi yapar. Bunun haricinde iyi kızdır.
İyi mi?
Evet, ne dersen yapar. Arada sırada onu becer, yeter. Ben artık çok fazla yapmıyorum. Çok sık yapmak insana iyi gelmez. Ama Theo hep bunun peşinde. O yüzden başka şeye enerjisi kalmıyor.
Matson'la hiç kavga ettiniz mi?
Ari hakkında mı? Onun için kavga etmeye değmez.
Başka konularda?
İş konusunda değil, Matson işinde iyiydi.
Onun haricinde öyleyse?
Bir keresinde o kadar yaygara kopardı ki ona bir tane patlatmak zorunda kaldım. Sarhoştu tabii ki. Sonra Ari elini tutup onu sakinleştirdi. Çok eskidendi.
Sence Matson şu anda nerede?
Radeberger çaresizce başını iki yana salladı.
Bilmiyorum, bir yerde.
Burada başka insanlarla haşır neşir olmaz mıydı?
Gelirdi, sevkiyatını alır, parasını öderdi. Sonra da çakılmasın diye bir dergi yazısı filan hazırlardı. 3-4 gün sonra geri dönerdi.
Martin Beck bir süre sessizce oturdu ve canına kasteden adama baktı. ''Şimdilik bu kadar yeter bence.'' dedi kayıt cihazının düğmesini kapatarak. Anlaşılan Alman'ın aklında bir şey kalmıştı.
''Şu dünkü mesele, beni affedebilir misin?''
''Hayır, affedemem. Hoşça kal.'' Polise bir işaret verdi, adam ayağa kalktı. Radeberger'in koluna girip onu kapıya götürdü. Martin Beck sarı kafalı Alman'ı izlerken düşünceliydi. Ardından şöyle dedi. ''Bir saniye Herr Radeberger, benimle ilgili kişisel bir şey değil bu. Sen dün kendi sırtını kurtarmak için bir insanı öldürmeye kalktın. Cinayeti elinden geldiğince iyi tasarladın ve başarılı olmadıysa bu senin yüzünden değildi. Bu hem yasa dışı hem de hayatın en temel kuralını ve önemli bir ilkeyi ihlal ettiniz. İşte bu yüzden affedilemez, o kadar. Bunu bir düşün bence.''
Martin Beck kaseti başa sardı, yerine taktı ve Schluka'nın yanına döndü.
''Bence haklı olabilirsin. Belki de onu öldürmemişlerdir.''
''Hayır.'' dedi Schluka. ''Öyle görünmüyor. Şimdi bütün devriyeler alarmda. Onu arıyoruz.''
''Biz de.''
''Görevin resmileşti mi?''
''Bildiğim kadarıyla hayır.''
Schluka ensesini kaşıdı. ''Tuhaf.'' dedi.
''Ne?''
''Yerini tespit edemeyişimiz.''
Yarım saat sonra Martin Beck oteline geri döndü. Akşam yemeği saati gelmişti. Tuna Nehri alacakaranlık altındaydı ve Martin Beck karşı kıyıdaki rıhtımı, taş duvarı ve basamakları seçebiliyordu. 21. Bölüm. Martin Beck üstünü yeni değiştirmiş, yemek salonuna inmek üzereydi ki telefon çaldı.
''Stockholm'den'' dedi operatör, ''Bay Eriksson'' diye biri.
İsim Martin Beck'e tanıdık geldi. Alf Matson'un patronu. Haftalık o sivri derginin genel yayın yönetmeni arıyordu. Hattın diğer ucundan kendini beğenmiş gür bir ses duyuldu.
''Beck değil mi? Ben Eriksson, yazı işleri müdürü.''
''Ben komiser Beck.''
Adam duymazdan gelip devam etti.
''Herhalde farkındasındır. Sana verilen görev hakkında her şeyi biliyorum. Seni bu yola iten bendim. Dışişleri Bakanlığı'yla aram çok iyidir.''
Demek bu çirkin adaşı çenesini tutamamıştı.
''Hala hayatta mısın?''
''Evet.''
Belki de konuştuklarımıza biraz dikkat etmeliyiz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ancak önce sormam gerek. Aradığın adamı buldun mu?
Matson mu? Hayır, henüz değil.
Hiç ipucu yok mu?
Hayır.
Kesinlikle hiçbir anlamı yok.
Evet.
Nasıl söylesem, oralarda havalar nasıl?
Sıcak, sabahları biraz puslu.
Ne diyorsun, sabahları puslu? Evet, galiba anlıyorum. Evet, kesinlikle. Şimdi bence sanırım artık bunu kapalı kapılar ardında saklayamayacağımız o an geldi. Yani olanlar son derece inanılmaz, sonucu korkunç yerlere varabilir. Matson hakkında kişisel bir sorumluluğumuz da bulunuyor. En iyi adamlarımızdan biri, şahane bir adam, son derece dürüst ve sadık. 2 yıldır benim çekirdek kadromda ve ben lafımı bilerek konuşuyorum.
Nerede?
Ne?
2 yıldır nerede?
Şu mesele, çekirdek kadromda. Anlarsın ya, öyle diyoruz, yayın kadrosundan. Ben ne dediğimin farkındayım. O adam için kellemi ortaya koyarım ve bu yüzden sorumluluğum büyük.
Martin Beck ayakta durup bir şey düşünmeye başladı. Erikson'un dış görünüşünü hayalinde canlandırmaya çalışıyordu. Muhtemelen domuz gözlü, kızıl sakallı, şişman ve kasıntı bir tipti.
O yüzden bugün, önümüzdeki haftanın sayısında Alf Matson davası hakkındaki ilk yazımızı yayınlamaya karar verdim. Önümüzdeki pazartesi, hiç gecikme olmadan hem de. Bu haberi, halkın ilgisini çekme zamanı gelip çattı. Sadece ondan bir iz buldun mu diye öğrenmek istedim, dediğim gibi.
Bence o yazınızı alıp...
Martin Beck tam vaktinde dilini tuttu ve çöp kutusuna atın diye bitirdi.
Ne? Nerede sen? Anlamadım.
Yarın sabah gazeteleri okumayı unutmayın dedi ve ahizeyi yerine koydu. Bu konuşma iştahını kaçırmıştı. Şişesini çıkarıp kendine sert bir viski koydu. Sonra oturup olanlar üzerinde kafa yormaya başladı. Hey heyleri üstündeydi, başı ağrıyordu ve hepsinden de öte nezaketi kenara atmıştı. Ancak şu anda kafa yorduğu konular bunlar değildi. Alf Matson 22 Temmuz günü Budapeşte'ye gelmişti. Pasaport kontrol noktasında görülmüştü. If Yusak oteline taksi tutmuş ve bir gece orada kalmıştı. Resepsiyonda birileri onun işlemlerini yapmış olmalıydı. Ertesi sabah 23 Temmuz pazar sabahı tekrar taksiye binip Duna otele taşınmış, orada yarım saat kalmıştı. Sabah saat 10 sularında dışarı çıkmıştı, resepsiyondaki insanlar onu görmüştü. Ondan sonra bilindiği kadarıyla Alf Matson'u gören ya da onunla konuşan olmamıştı. Arkasında tek ipucu bırakmıştı, otel odasının anahtarı. Şuluka'ya göre polis karakolunun merdivenlerinde bulunmuştu. Fröbe ve Radeberger'in gerçeği anlattığı varsayılacak olursa, Matson Uypeşte'deki buluşmalarına gelmemişti. Dolayısıyla adamlar onu kaçırmayı ya da öldürmeyi başaramamıştı. Kısacası nedeni bilinmedik bir şekilde Alf Matson duman olup uçmuştu. Eldeki malzeme son derece kıttı, ancak gel gör ki işlenecek tek veri bunlardan ibaretti. Macaristan topraklarında toplamda 5 kişi Alf Matson ile temas kurmuştu ve tanık olarak kullanılabilirdi. 1 pasaport görevlisi, 2 taksi şoförü ve 2 otel resepsiyonisti. Eğer başına hiç beklenmedik bir şey gelmişse, örneğin saldırıya uğramışsa, kaçırılmış ya da bir kazada can vermişse veya aklını kaybetmişse, o zaman bu insanların tanıklıkları işe yaramazdı. Ancak Alf Matson kendi iradesiyle görünmez olmaya karar vermişse, o zaman bu kişiler onun dış görünüşünde ya da halinde, tavrında, soruşturmanın gidişatına önemli katkı sağlayacak detaylar gözlemlemiş olabilirdi. Martin Beck bu tanıklardan ikisiyle temasla bulunmuştu. Gel gelelim, aradaki lisan zorlukları göz önüne alındığında onlardan tam faydalandığı sayılamazdı. Ne taksi şoförü ne de pasaport memurunun kimliği tespit edilemezdi ve onları bulsa bile muhtemelen adam hakkında pek konuşamazlardı. Elden geçirmesi gereken tek somut malzeme Matson'un pasaportu ve bavuluydu. İkisinde de işe yarar bir şey yoktu. Alf Matson davasının özeti buydu. Son derece can sıkıcıydı. Zira Martin Beck'e göre tüm soruşturma artık kilitlenme noktasına gelmişti. Şayet her şeye rağmen Matson'un ortadan kayboluşu kaçakçı çetesiyle ilintili çıkarsa, ki çıkmayacağına inanmak güçtü, o zaman Şuluka er ya da geç meseleyi aydınlığa kavuştururdu. Bu durumda Macar polisine vereceği en iyi destek eve gitmek, narkotik büroyu çağırmak ve davanın İsveç tarafını toparlamaya yardım etmekti.
12. ayrımın sonu. Sayfa 185.